Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Haç Bir Mahşer Provasıdır bir başlıklı Nurten Selma Çevikoğlu imzalı yazıyı paylaşıyoruz. Hac, Allah Teala'nın emrettiği İslam'ın temel ibadetlerindendir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın 22. suresi Hac suresidir. Bu mukaddes ibadet, Hac ayları denilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarında gerçekleştirilir. İslam alimleri haccın ömürde bir defa farz olduğu konusunda görüş birliği içindedir. Bu husus kitap ve sünnetle sabittir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Oraya gitmeye gücü yeten herkese Allah için Kabe'yi ziyaret edip hac etmek farzdır. Âl-i İmran 97. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah'ı hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Şüphesiz Allah size haccı farz kıldı, haccı ifa edin. Hac ve umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. Ondan bir şey isterlerse onlara cevap verir, dualarını kabul eder. Af isterlerse onları affeder. Umre ikinci bir umreye kadar olan günahlara kefarettir. Mebrur haccın karşılığıysa ancak cennettir. Haccın farz oluşundaki sıhhat ve eda şartları kişinin Müslüman olması, akıllı, mükellef, hür olması ve hac etmeye gücü yetecek imkanlara sahip olmasıdır. Müslüman gerekli şartları taşıdığı zaman hemen hac vazifesini ifa etmelidir. Haccı imkanı olup da geciktiren kimse masiyet, günah işlemiş olur. Bu hususta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hac yapmakta acele ediniz. Çünkü sizden biriniz ölümün kendisine ne zaman geleceğini bilmez. Zilhicce ayı içinde ifa edilen hac ve kurban vazifeleri aynı zamanda sosyal yönü ağır basan ibadetlerdir. Cenab-ı Hak, maddi imkanı yerinde olan bütün kullarını aralarında makam, mevki, statü farkı gözetmeksizin kendi evinde görmek istemektedir. Bu aynı zamanda bir ilahi çağrı ve kutsi bir davettir. Kur'an-ı Kerim'de bu istek şöyle beyan edilir. Ey Peygamber! İnsanlar arasında hacı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hac 27. Bilindiği gibi Allah Teala kendi evi olan Beytullah'ı alemlere bir hidayet kaynağı olarak ilan etmiştir. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, mabet Mekke'deki Kabe'dir. Âl-i İmran 96. O mukaddes beytin temsili manası şudur. Kabe, tevhidin, teslimiyet ve kulluğun sembolüdür. Her ne kadar belli bir dönem müşrikler onu bu asli mevkiinden saptırmış ve bir puthaneye dönüştürmüşlerse de o ahir zaman nebisi eliyle putlardan arındırılmış ve tekrar asli hüviyetine dönmüştür. Kabe bugün de tevhidin ve saf ilahi davetin merkezi ve sembolüdür. Nitekim Kur'an-ı Kerim bunu şöyle dile getirmektedir. Hatırla ki İbrahim şöyle demişti. Rabbim, bu şehri Mekke'yi emniyetli kıl, beni ve oğullarımı puta tapmaktan uzak tut. İbrahim 35. İçinde kendine has rükunları barındıran hac ibadeti, hacı desinler diye değil, sırf Allah rızası gayesiyle yapılır. Müslümanlar hac ibadetinin hikmet yönünün farkına vararak bu ibadeti layıkıyla yerine getirme titizliğinde olmalıdırlar. Bu ibadet hem beden ve hem de malla yapılır. Bu da büyük bir fedakarlık ve teslimiyet gerektirir. hac ibadetine madden ve manen hazırlanan, ardından haccının şartlarına uygun şekilde eda eden her mümin bu kutsi vazifeden kendi istidat ve gönül kıvamınca nasiplenir. Hiç şüphesiz hac ibadeti, Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde hareket etmelerini, ilahi rahmet ve bereketin ancak böyle bir birlik üzere ineceğini hatırlatır. Bu, ümmet olma şuurunun ulaştığı yüksek bir seviyedir. Sadece hak rızası ve hakkın emrini yerine getirme maksadıyla yapılan bu ibadette, kulun Rabbi ile olan yakınlığı artar, irtibatı kuvvetlenir. O mahşeri ümmet denizi içerisinde bir fert damla olarak kendini tefekkür etmesi, mümine ayrı bir mensubiyet şuuru ve hazzı tattırır. Bu sebeple İmam-ı Gazali Hazretleri, haccı dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanması olarak tarif eder. Hac zahiren birbirinden farklı dini sembolleri hatırlatan, batınen kişiye değişik ruhi eğitimler sağlayan muhtelif davranışlar bütünüdür. Herkes bu mübarek mekanlardan gönlünce nasiplenir. Bazıları ibadetlerin peşinde hiç durmadan koştururken, bazıları boş, dünyevi sohbetlere dalar. Çarşı pazarda gereksiz alışverişler yaparak en kıymetli vakitlerini kaybeder. Hatta haccın ve İslam'ın ruhuna zıt bir şekilde kavga gürültüyle kalp kırarak, çeşitli gıybet ve günahlar yüklenerek, tabiri caizse kirlenerek bu beldelerden memleketine döner. Hac ibadeti Müslümanlar için ciddi bir kulluk imtihanıdır. Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki emir ve yasaklarına öncelikle sadece Allah istediği için riayet etmelidir. Her şeyin sebebini, hikmetini anlamaya çalışmak bazen yorucu ve gereksiz olur. İbadetin özü ve manası Allah'ın emrine riayettir. Bu durum hac ibadetinde daha çok ortaya çıkar. İlkanda niçin olduğunu anlayamadığımız bazı duruş, yürüyüş ve dönüşler teslim olunduğu zaman bambaşka bir hale bürünür. İnsanın iç dünyasında birçok pencerenin açılmasına ve insanı akılla değil, yürekle sezmeye götürür. Bir insanın evinden çıktığı andan itibaren bu meşakkatli yolculuğu başlar. Bu meşakkat her zaman fiziki rahatsızlık değildir. İnsanın bütün sevdiklerini, düzenini, alışkanlıklarını sadece Allah istediği için geride bırakması meşakkatin ilk adımıdır. Bu yüzden de umre ve hacca niyetlenen kimselere diğer ibadetlerden farklı olarak Allah Teala kolaylaştırsın ve kabul buyursun denir. Hac yolculuğunun tamamı boyunca insanın kendini aşarak sabır, fedakarlık ve azim göstermesi de bu ibadetin özü ve gereğidir. Bu da kavi bir iman ve takva, bir de sahih niyet, ihlasla mümkündür. Hac ibadeti sadece belirlenen zaman ve yerlerde gerçekleşeceği için Müslüman'da zaman ve mekan mefhumu derinleşir. Mekke, Kabe, Tavaf, Hacerül Esved, Safa, Merve, Say, Zemzem, Arafat, Mina, Müzdelife, Şeytan Taşlama, Vakfe, belli başlı yer ve dini şiarlardır. Hac esnasında bütün göz ve gönüllerin aynı şeylere akması, ümmet birliğine dokuyan en büyük fırsatlardandır. Haccın acizane en çok hisse aldığımız kısmı, bir yönüyle ölüme hazırlık ve ahiret provası olmasıdır. Hac ibadeti vesilesiyle mümin en sevdiklerinden, çevresinden, arzu ve isteklerinden tamamen uzaklaşacağı hakiki ölüm anını daha hayattayken hissetmiş olur. Evinden, ailesinden ayrılırken, belki de bir daha dönemeyeceği düşüncesiyle helalleşir, borçlarını öder ve vasiyetini hazırlayıp yollara düşer. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla yazı burada nihayete ediyor. Nurten Selma Çevikoğlu imzalı "Hac Bir Mahşer Provasıdır" 1 başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Birlikteliğimize şimdi de Didar Meltem Erdem'in kaleminden Bir Mübarek Sefer Hakkında Hasbihal 31 Kurban başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yazımızın Mina bölümünde şeytan taşlamadan bahsederken kısaca değindiğimiz İbrahim aleyhisselamın oğulcuğunu kurban etmekte tereddüt etmeyişini, kurban ibadetini mercek altına alalım şimdi, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince. Haçta şeytan taşlamanın ardından sıradaki ibadetimiz, her yıl kurban bayramında eda etmeye çalıştığımız kurban. Kelimenin kökü itibarıyla Rabbimize yakınlaşmayı ifade eden bu ibadeti, peygamberler atası İbrahim aleyhisselamın oğulcuğunun boynunu taşın üzerine koyduğu yerlerde tefekkür etmek, haccın bir başka nimeti. Binlerce yıl önce meydana gelmiş o ibret dolu hadiseyi kesilen bütün kurbanlarda yad etmekte, o teslimiyetten hisse almayı ümit etmekte müminler. Havsalamızın idrakte zorlandığı, zaten Rabbimizin de kesinlikle apaçık bir imtihan diye tavsif ettiği bu vaka, İbrahim ve İsmail aleyhisselamın Cenab-ı Hakk'a karşı ihlas, samimiyet, muhabbet ve tevekküllerinin şahikası gerçekten. Canını onun yolunda gözünü kırpmadan fedaya çekinmeyip ateşe atılırken, bir telaş göstermeyen İbrahim aleyhisselamın, canından öte canını feda imtihanı bu. Bir baba için kendini feda etmekten çok daha zordur. Yıllarca gelişini hasretle beklediği göz bebeği, ciğerparesini elleriyle kesmeye azmetmek. Bir oğlu olursa onu Allah için kurban edeceğini söyleyişi, oğlu olduğunda da bu adağını yerine getirmesinin emredilmesiyle başlayan imtihan süreci. Sırf Rabbi emretti diye onun rızasını kazanmak için sorgulamadan teslimiyet. Ya İsmail aleyhisselam, babasına gelen Allah emrine gösterdiği itaati, kendi ayağıyla kurban olmaya gidişi, bu işin kolaylaşması için babacığına tavsiyelerde bulunacak kadar olgunluk ve diyargamlığı kuşanışı, başını taşın üstüne sükunetle koyuşu ve son ana kadar bu sükuneti koruması. Son saliselere kadar istenen gerçekleşecekmiş gibiyken, Cebrail aleyhisselamın en zorlandığım anlardan dediği emirle bıçağın kesmesini engelleyişi. Bütün bunların yaşandığı mekanlarda kurban hakkında tefekkür vakfesini, şeytan taşlamasını yeni yapmış, gönül alemi, amel defteri tertemiz olmuş hacı için muazzam bir fırsat daha. Hayat boyu belki bir daha hiç yakalayamayacağımız o zaman, mekan bütünlüğünün iliklerimize kadar etkileyici frekansını bulmuşken, başımızı ellerimizin arasına alıp uzun uzun düşünmeli. İster Kabe'yi seyrederken, ister Mina'da, her fırsatta nefis muhasebesi yapmalı. Cenab-ı Hak kendisine yakınlaşmak için kurban kesmemizi isterken, gerçekte hangi duygu derinliğine ulaşmamızı murad etmekte? Kesilen kurbanların etlerinin ve kanlarının değil, sadece takvamızın Allah'a ulaşacağına dair buyruk, zihnimizin üst köşesinde sabit. Bir babadan yavrucuğunu kurban etmesini isteyen alemlerin Rabbi, bizden ne gibi kemalat yolculukları beklemekte? Çıta çok yüksek, evladından vazgeçmek, haşre kadar hasreti gözünü kırpmadan sükunetle kabullenip adağını yerine getirmek için onu kesmekle sınanmak. Esen yelden sakındığı biriciğini Allah yolunda feda etmek. Şu an ve yıllardır Gazze'li kardeşlerimizin yaptığı gibi. Onlar İbrahim'i bir teslimiyete kuşanmış, ahir zamanın manen devleşmiş yiğit Müslümanları, İslam tarihinin yüzakları. Mevla'yı Zülcelal hepsini ciğerpareleriyle cennette kavuşturup çektikleri çilelerin mükafatlarını kat kat nasip eylesin. Amin. Peki ya biz? Önem verdiğimiz, sevdiğimiz hangi kıymetlimizden Cenab-ı Hakk'ın rızası için vazgeçebildik? Her zamanki gibi önce kendi nefsime soruyorum elbette. Her birimizin zaaf noktaları farklı. Rabbimizin yolunda bezletmemiz, vazgeçmemiz, feda etmemizin beklendiği, bilhassa nefsimize zor gelen her ne varsa keşfetmek için muhasebe ve tefekkürün ardından harekete geçmek şart. Rabbim cümlemize irademizi kuvvetlendirmeyi, El-Mürid ve El-Kadir isimleri hürmetine lütfeylesin. İbrahim aleyhisselama koç göndererek ikramda bulunduğu gibi bize de başarmayı azmettiğimiz imtihanlarımızda yollarımızı kolaylaştırarak ferahlıklar bahşeylesin. Tevfikini refik eyleyip Er-Raşid ismi şerifi hürmetine basiretimizi açsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine iki cihanda ellerimizi bırakmasın. Kurban ibadetini sadece vacip olduğu zaman değil, şifa, muhafaza, infak, şükür ve benzeri niyetlerle de imkan bulduğumuz her fırsatta eda ederek hem ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzünün gülmesini hem de kendisine yakınlaşmamızı nasip buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla bu yazıda burada nihayete ediyor. Didar Meltem Erdem'in kaleme aldığı Bir Mübarek Sefer Hakkında Hasbihal 31 Kurban başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Necda Baş imzalı Kurban Etini Evde Değerlendirme Usulleri başlıklı yazıyı aktaracağız. Kurban Bayramı teşrifiyle hanelerimize neşe ve huzur, gönül yurdumuza merhamet ve şefkat bahşeder. Kurban, Allah Teala'ya itaatin, kulluğun, teslimiyetin ve fedakarlığın bir ifadesidir. Yüce Allah'ın dostum dediği Hazreti İbrahim'in sözünde duruşunun, Hazreti İsmail'in Rabbine tereddütsüz teslim oluşunun sembolüdür. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a sadakat göstermektir, ona manen yakınlaşmaktır. Bu yüzdendir ki kurban sıradan bir hayvanı kesme hadisesi değildir. Bizim İsmail'imiz her kimse veya her neyse önce onu kurban etmeye yani Allah'a adamaya niyetlenmeliyiz. Aslında Allah'a ulaşacak olan kurbanın eti, kanı, protein değeri vesaire değildir. Allah'a ulaşacak olan onun Hazreti İsmail'in can pahasına denk düşen değeridir. Kurbanlık hayvanların gıda güvenliğinin sağlanması açısından veteriner kontrolünden geçmiş olması gerekir. Zira veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riski yüksektir. Kurbanlık hayvanların kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmesi ve sindirim sisteminin boşalması için kurbanın 8 ila 12 saat aç bırakılması gerekmektedir. Kurbanlıklar strese sokulmadan, şefkatle yaklaşılarak biraz su içirilip gözünü bağladıktan sonra eziyet vermeden kesilmelidir. Bunun için de özellikle bıçağın iyi bileğlenmiş bir şekilde keskin olmasına özen gösterilmelidir. Kesim anında hayvanın kanının çok iyi akıtılması, etin muhafazasında çok önemlidir. Kanı iyi akıtılmamış hayvanlar daha çok mikroorganizma içereceğinden etleri dayanıksız olur ve çabuk bozulur. Kesim ve parçalama işlemlerinde kullanılan alet ve malzemeler paslanmaz çelikten olmalı ve sık sık dezenfekte edilmelidir. Çiğ ve pişmiş gıdalar ayrı yerlerde ve ayrı araç gereçlerle hazırlanmalı, bu gıdalar birbirinden uzak tutulmalı, çiğ etlere temasın ardından eller uygun şekilde yıkanmalıdır. Mikroorganizma bulaşmasını engellemek için etin kesildiği bıçak ve kesme tahtalarıyla sebzelerinki ayrı olmalıdır. Hayvan kesildiği anda et kas olup dinlendirilme vaktinin sonuna kadar kas halindedir. Ancak ölüm sertliği veya ölüm katılığı halindeki kas dinlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra ancak et özelliğini kazanmaktadır. Kurban etleri imkan varsa kesim yerlerinde dinlendirilmeli, yoksa eve getirildikten sonra parçalar halinde tepsilere yerleştirilmelidir. Üst üste konmadan, güneş görmeyen serin bir yerde etin yeterince oksijen alması sağlanarak bekletilmelidir. Kesim sıcaklığı 14 ila 20 dereceye düşene kadar 5-6 saat beklenir ve daha sonra bu etler artı 4 derecede buzdolabına kaldırılmalıdır. Buzdolabında 4 derece civarında belirli bir olgunlaşma süresi için 12 ila 24 saat durması yeterlidir. Bu sürede ete hem yumuşaklık hem de lezzet kazandırılır. Taze et daha sert olması sebebiyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Kurban etleri kullanım miktarlarına göre ambalajlanarak kıymalık, ızgaralık ve haşlamalık olarak sınıflandırılarak saklanmalıdır. Hemen yenilmeyecek etler derin dondurucuya alınmalı veya kavurma yapılarak muhafaza edilmelidir. Kurban etinin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı şartlarında 4-5 gündür. Bu süre kıyma içinde aynıdır. İç organlarda ise bu süre 1-2 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa, etlerin derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmesi gereklidir. Etin derin dondurucuda saklama süresi dondurucunun derecesine göre değişir. Derin dondurucuda -18 derecede en fazla 6 aya kadar saklanabilir. Kırmızı et yüksek oranda protein ihtiva ettiği için en önemli protein kaynaklarımızdandır. Etler başta B12 vitamini, demir ve çinko olmak üzere mineraller açısından zengindir. Özellikle ette bulunan demirin vücutta kullanılabilirliği yüksek olduğundan demir eksikliği anemisi tedavisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Etler C ve E vitaminleriyle kalsiyum bakımından zayıftır. Bu sebeple etle birlikte C ve E vitamininden zengin hakiki meyve ve sebze suları içilmeli ya da zeytinyağı ve limon sosu dökülmüş yeşil salatalarla birlikte yenmelidir. Hazımı kolaylaştırmak maksadıyla sodaya yüklenmek yerine bol su içmek daha doğru bir tercihtir. Protein ve yağın etteki oranı etin yağlı veya yağsız oluşuna göre değişir. Yağlı etlerin doymuş yağ asitleri ve kolesterol miktarı daha yüksektir. Kırmızı etin kolesterol yönünden oldukça zengin bir gıda kaynağı olması, insan sağlığı açısından tehdit oluşturacağı manasına gelmemelidir. Kolesterol, hücrelerin yapı taşı ve hayat için çok gerekli bazı hormonların oluşumunda oldukça önemli bir role sahiptir. Kırmızı et tüketimi vücut için gerekli miktarı aşarsa veya etin hazırlanması sağlıksız şekilde olursa o zaman her şeyde olduğu gibi kırmızı et de sağlığımızı tehdit edebilir. Peki kırmızı eti sağlıklı olarak nasıl tüketebiliriz? Eti pişirirken kendi yağında pişirme, haşlama, ızgara, fırında pişirme ile buharda pişirme metotları tercih edilmelidir. Kızartma işlemi uygulanmamalıdır. Kızartılarak pişirilen etler midenin asitliğini artırır ve etin sindirimini zorlaştırır. Kurban etlerini mangalda ve ızgarada pişirmek en çok tercih edilen metottur. Ama bunu yaparken belli kurallara uyulmadığında yenilecek et şifa yerine hastalık yapabilir. Et ızgarada veya mangalda pişirilirken, etle ateş arasında en az 15-20 cm mesafe olacak şekilde pişirilmelidir. Et ve ızgara arasındaki mesafenin yakınlığı ve harlı alev, ateşin etin iç kısmına ulaşmasını önleyerek dışının yanmasına sebep olur. Etler hızlı pişirildiğinde etin dış yüzeyi sertleşeceğinden iç tarafı pişmeyebilir. Ayrıca etlerin çok yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirilmeleri kanserojenik yani nitrozaminler maddelerin oluşumunu hızlandırdığı gibi protein ve B grubu vitaminlerin kaybına da yol açar. Kurban Bayramı diye gereğinden fazla miktarda bol yağlı et ve sınırsızca sakatat yemek vücutta birçok kalıcı rahatsızlıklara sebep olabileceği gibi var olan rahatsızlıkları da artırır. Bu sebeple alamadığım protein ve vitamini bayramda bol et yiyerek telafi edeyim gibi yanlış bir fikre de kapılmamak gerekir. Özet olarak kırmızı eti pişirirken ızgara, haşlama, buğulama, kapalı bir kapta veya fırında ağır ağır pişirme usulleri tercih edilmelidir. Sağlıklı bir kişi günlük 150 grama kadar haşlanmış ya da ızgara edilmiş kırmızı et yiyebilir. Hazımı kolaylaştırmak için bol su içmek daha doğru bir tercihtir. Yeni hayatın bizden çaldığı ama bizim çok geç farkına vardığımız mühim bir şey daha var. O da kolajen eksikliğimizdir, diyor Osman Müftüoğlu. Kolajen eksikliği problemi eti kemiğinden ayırmamızla başladı. Tencere yemeklerini bıraktık. Dolayısıyla iliğiyle kemiğiyle birlikte haşlanmış et yemeklerini neredeyse unuttuk. Tencerede kemikli sığır, dana eti, kuzu budu sırtı, hindi tavuk pişiren mutfakların sayısı parmakla gösterilecek kadar azaldı. Son derece sağlıklı olmalarına rağmen mikrop veya parazit korkusuyla sakatat grubu gıdalardan da vazgeçtik. Netice ortada. Hepimiz kolajene hasret fertler haline geldik. İşte bu yüzden eklemlerimiz eskisinden daha hızlı yaşlanıp daha erken çürüyor, pörsüyor. Biraz da bu yüzden kemiklerimiz daha kolay kırılıyor, ciltlerimiz daha kolay kırışıyor, sarkıyor, pörsüyor, kaslarımız eriyip gidiyor. Kemikli etle ya da kemik suyuyla hazırlanan yemeklerle sakatat türleri sağlığımız açısından son derece zengin proteinle vitamin ve mineral kaynağı barındırır. Kemik suyunda bulunan kolajen maddesi vücudumuzun yenilenmesini destekler. Kurban Bayramı'nda kemikli etle et yemekleri, kemik suyuyla çorbalar ve sakatat çeşitleriyle şifalı sofralar kuralım. Omega 3 gibi çok değerli mineral ve vitaminler içeren sakatat türleri sağlığımız için son derece değerli protein kaynaklarıdır. Bu gıdaları tüketmekten kaçınmayalım. Kemik iliğinin kolajen kaynağı olması itibarıyla çocuklara ve yetişkinlere yönelik yenileyici yönlerinden istifade edelim. Rabbimiz cümlemizi sağlık ve afiyette daim eylesin. Kurbanı yüce zatına, kurbiyete ve maddi manevi hastalıklarımızın şifa bulmasına vesile eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Necla Baş'ın kaleme aldığı Kurban Etini Evde Değerlendirme Usulleri başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.